Ayrım 17. Vulkan'ın yaratılışı. Jack Dubrul. Sayfa 150. Bangkok, Tayland. Buzlar Asya sıcağının acımasız saldırısı karşısında erirken Ivan Kerikov'un bardağındaki skoç da hızla sulanıyordu. Büyük bardak buğuyla süslenmişti ve Royal River Hotel'in masasının üzerindeki ufak peçete sırılsıklam olmuştu. Kerikov bardağa sarılı peçeteden damlayan suya dikkat ederek şüpheli skoçtan uzun bir yudum daha aldı. Olaysız geçen iki gündür Bangkok'taydı. Bu otelin sunduğu zevklerin kutsal doğunun tadını çıkarıyordu. Otelin orijinal yazar binasında bir suite tutmuştu ve Bangkok'un ünlü kırmızı ışık bölgesi Pat Pong yolunun şehvet içeren ahlaksızlıklarına teslim olmuştu. Ayrıca bu sürenin bir bölümünü Moskova'dan aceleyle kaçması ve KGB'nin hesap denetmenini ofisinde öldürmekte biraz acele edip etmediği hakkında düşünmeye ayırmıştı. Olayları değerlendirdikten sonra vardığı kanı, o önemsiz adamın araştırmasını tamamladıktan sonra oradan çıkıp gitmesinin kendisine zarar vereceği yönündeydi. Ve adamı öldürmek Kerikov'a ana vatanını terk etmeden önce bir çeşit bitirme duygusu yaşatmıştı. Rusya'dan ayrılacağına hiç kuşku yoktu, ancak bu kadar ani olması artık kesinlikle bitiremeyeceği birkaç işin yarım kalmasına neden olmuştu. Düşüncelere dalarak kaygısızca öyle olsun diyerek çekici kadın garsondan bir skoç daha istedi. İyi bir ruh hali içinde olması için nedenleri vardı ve geçmişten kaynaklanan pişmanlıkların bu durumun tadını kaçırmasına izin vermeyecekti. Bir gece önce August Rose'da bulunan Doktor Borodin'den telefon almıştı. Borodin yanardağın doruğunun yerini tam olarak saptadığını bildirmişti ve zirve Hawaii'nin 300 kilometrelik sınırının yaklaşık 1000 metre ötesindeydi. Haber Kerikov'un omuzlarına bağlanmış boyunduruğu serbest bırakmıştı adeta. Doktor Borodin 40 yıl önce Vulkan'ın yaratılışını ilk kez önerdiğinde en uygun mevkinin seçiminde siyasi etkenler hesaba katılmamıştı. Onun seçmiş olduğu bölge doğal volkanik faaliyetler, okyanus derinliği, ısı, tuzluluk oranı ve akıntıların doğru bileşimine ayrıca gerekli bazı tabii minerallere de sahipti. Maalesef bu nokta Oahu'nun 60 kilometre açığındaydı. Bu konumun kesinlikle kullanılmamakta olması nedeniyle Borodin olabildiğince ince hesap yaparak aygıtını çalışmalarının sonucuna zarar vermeyecek şekilde Hawaii adalarının uzağında patlatmıştı. O dönemlerde Birleşik Devletler'e katılma kararından vazgeçilmiş olması Hawaii'ye güçlü bir ülkenin koruması altındaki küçük devlet veya bir sömürgeden çok bağımsız bir ülkenin toprak haklarına sahip olmasını sağlıyordu. Buna rağmen Vulkan'ın yaratılışının başarıya ulaşması için Borodin'in hesapları patlamanın 300 kilometrelik sınırlar dahilinde gerçekleşmesini gerektiriyordu. Boris Ulinev, Borodin'in okyanustaki akıntıların Vulkan'ı yeterince eğrilteceği, dolayısıyla da sınırların dışında su yüzeyine çıkacağına ilişkin iddiasının doğru olduğuna güveniyordu. Ama bilimsel operasyonların kurnaz başkanı yine de gözü pek bir muhtemel durum planını onaylayarak iddiasını garantiye almıştı. Japonya doğumlu, geçmişi işkencelerle dolu ancak inanılmaz bir beyne sahip genç bir Amerikalı yeni yetmeyi seçmişti. Onu el altından yetiştirmiş, üniversite yaşamı boyunca ve iş hayatına atılırken ona uzaktan rehberlik etmişti. KGB'nin muazzam desteğinden yararlanarak Ulinev yıllarca bu genç adama servet ve gücüyle yol gösterirken aynı zamanda onu kişiliğini ve hedeflerini şekillendirecek kişilerle tanıştırmıştı. Bu şekillendirme uzun yıllar boyunca kurnazlıkla gerçekleştirilmiş, hatta Ulinev'in ölümüyle departman yediği başkalarının himayesine bırakmasından sonra bile devam etmişti. Nihayet sonuç fanatik, ırkçı ve megaloman Takahiro Ohnishi'ydi. Faaliyetleri uzaklara kadar yayılan, dünya çapında bir sanayici olmuş, tüm yaşamı boyunca farkında olmadan Vulkan'ın yaratılışının başarıya ulaşması için bilimsel operasyonların gerekli olduğuna karar vermesi halinde Hawaii'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılması yönünde girişimlerde bulunmaya programlanmıştı. Kerikov departman 7'yi devraldığında Ulinev'in orijinal muhtemel durum planını okumuş ve içten içe korkmuştu. deneyimlerine dayanarak özellikle Ohnişi'nin durumundaki olağan dışı derinlik göz önünde bulundurulduğunda insanları programlamanın kolay olduğunu kendisi de biliyordu. Buna rağmen tecrübeler bu şekilde programlanmış kişileri kontrol etmenin en iyi ifadeyle zor olduğunu da göstermişti. Bu kişiler genellikle kendilerine yetki verilmeden eylemlerde bulunurlar ya da başvurulduklarında hiç harekete geçmezlerdi. Mançuryalı aday fikri kurgu yazarları için işe yarayabilirdi ama casusluğun gerçek ustalarına faydası olmazdı. Kerikov Ulinev'in orijinal planının bu aşamasına artık ihtiyaç kalmamış olmasından ötürü rahatlamıştı. Borodin'in telefonu yanardağ üzerindeki denetimi sağlayabilmeleri için Hawaii'de artık bir devrim yapılmasına gerek olmadığını doğrulamıştı. Ve KGB Ohnişi'yi yaratmak için milyonlarca dolar harcamış olmasına rağmen Kerikov bu borcu iptal etmekle gerçekten ilgilenmemişti. Yanardağ Amerika'nın nüfuz alanının dışında ve Kerikov'un pençelerinin arasındaydı. 8 ay önce August Rose'la yeni gelişmeye başlamış olan Yanardağ'ın yanından olağan geçişini yapan Borodin, Volkan'ın muhtemelen 300 kilometrelik sınırın dışında zirveye ulaşacağını ama bir süre kesin karara varabileceği bir kanıtın olmayacağını bildirmişti. Kerikov kendi muhtemel durum planını yasallaştırmak için bu durumdan yararlanmıştı. 1 milyon dolar nakit ve ilaveten 5 milyon dolar değerinde bono karşılığında eksantrik milyarderin faaliyetlerini rapor etmesi amacıyla Ohnişi'nin kişisel kadrosunun ileri gelenlerinden birini satın almıştı. Hawaii'de darbe yapılması gerekmeyecekse Kerikov Ohnişi'nin planda kendi payına düşen rolü sürdürmemesini sağlama almak istiyordu. Köstebek Ohnişi'nin denetlenmesinde Kerikov'un sigortasıydı, hem de gerektiğinde kalıcı olarak kontrol edilmesinde. Kerikov aynı zamanda Volkan'ı kendisi için çalmak üzere bir tezgahı da devreye soktu. Doktor Borodin Volkan'ın yaratılışını tanıttığında, eğer Sovyetler hala bir zamanlar olduğu gibi bir dünya gücü olarak kalabilirse, Kerikov bu müthiş başarıyı üstlerine devretmekten gurur duyacaktı. Ne var ki o zamandan bu yana geçen onlarca yıl Rusya'nın yozlaşarak bir üçüncü dünya ülkesine dönüşmesine, ayakta kalması Amerika ve Batı Avrupa'nın borç verme teminatına bağlı olan bir ülke haline gelmesine tanık olmuştu. 1989'da Soğuk Savaş'ta teslim bayrağını çeken Rusya zalim bir barıştan zarar görmüştü. Avrupa'nın bir zamanlar Asya ve Afrika'nın gelişmemiş bölgelerine gösterdiği benzer bir davranış yüzünden ürünler için bir pazar ve ham maddeler için bir kaynağa dönüşüyordu. Sadece birkaç yıl içerisinde Sovyetler Birliği tepe taklak olarak süper güç statüsünden bir koloni olmaya geçiş yapmıştı ve düşüş muazzamdı. Ulusunun kokuşmasını serin kanlılıkla takip eden Kerikov, "Ben Rodina'yı kurtaramazsam ana vatan beni kurtarır" sonucuna varmıştı. Rusya artık siyasi etkinliğe ve Volkan'ın yaratılışını geliştirecek maddi kaynaklara sahip olmadığı için Kerikov bunları sağlayabilecek bir grup insanla görüşmeleri başlatmıştı. Milyarlarca dolarlık taşınmazın üretimin ve elektronik aygıtların temsilciliğini yapan Kore merkezli bir holding şirketi olan Hydra Consolidated'in 9 üyesi Kerikov kendileriyle temasa geçtiğinde Volkan'ın yaratılışının önemini kavramışlardı. Volkan'ın ölümcül çekirdeğinde üretilen stratejik element ona sahip olanı hem kelime hem de mecazi anlamıyla dünyanın en büyük gücü haline getireceği için Yanardağ'la onun sıra dışı zenginliklerine yapıştırılan 100 milyon dolarlık fiyat etiketi onları fazla ürkütmemişti. Korelilerle müzakereleri başlatmasından tam bir hafta sonra Kerikov Spratly adalarının durumunun ele alınması amacıyla Tayland'da gerçekleştirilmesi önerilen toplantılarından haberdar olmuştu. Bangkok uzlaşması onun planına çağrı olabilirdi. Kerikov bazı torpiller, bir miktar rüşvet, biraz da şantaja başvurarak Gennady Pershenko'nun toplantıya Rusya delegesi olarak katılmasını sağlamıştı. Ayrıca Tayvan temsilcisini, Bakan Tren'in ne zaman isterse başbakanlık görevine gelmesini garanti edecek bazı bilgiler karşılığında kendisi için çalışmaya ikna edebilmişti. Uzlaşma toplantılarının başlamasından hemen öncesinde Kerikov, Pasifik'in dalgaları arasında zirvesi ortaya çıktığında Yanardağ üzerindeki iyiliğini pekiştirmekte bu iki ajandan nasıl yararlanacağını biliyordu. İkinci viskisi geldiğinde bileğindeki Piaget saatine göz attı. Pershenko her an gelebilirdi. Kerikov şef garsona baktı. Royal River'da ilk gecesi olduğu halde adam işinde oldukça rahat görünüyordu. Her zamanki adam bu öğleden sonra işe gelmemişti. Cesedi şehrin yaklaşık 15 kilometre dışında birkaç çimento bloku içinde güvendeydi. Kerikov Borodin'in teyidini aldıktan bir saat sonra ilişkilerini Bangkok uzlaşmasındaki Rus delegesiyle asla tartışmamasını garantileyecek son sigorta olarak şef garsonu öldürmüştü. Kerikov genç Taylandlıyı öldürdükten sonra Kahire'de bulunan sosyopat yardımcısı Evat Lurbrud'u arayarak ev işlerini başlatması emrini vermişti. Bu Mısır'da bir silah tacirini öldürüp ardından da Hawaii'ye uçarak Takahiro Ohnishi ve Kerikov'un köstebeğinin icabına bakması anlamına geliyordu. Kerikov Rusya'dan kaçarken bazı işlerini yarım bırakmış olabilirdi. Ancak Vulcan'ın yaratılışının son hamlesinde bir şeyleri yarım bırakmış olsaydı mahvolurdu. Birkaç gün içinde Korelilerden aldığı 100 milyon doları harcamaya başlayacaktı ve bu parayı nereden bulduğunu bilen tek bir Allah'ın kulu bile sağ bırakılmayacaktı. Kerikov Gennady Pershenko'nun bir nehir taksisinden Royal River'ın iskelesine atladığını gördü. Yeni şef garson biraz sonra diplomata son briefingini verecekti. Washington DC Greyhound'un büyük şehirler arası otobüsü ıslık çalarak kentin kongre merkezinin yanındaki ana terminalinin önünde durdu. Tişi izleyerek otobüsün üç basamağından şimdiden cayır cayır yanmaya başlamış olan kaldırıma inen Mercer'ın bacağı tutulmuştu. Yalnızca New York'taki zorlu sınavdan ötürü değil, ulaşım araçları üreticilerinin kullanmakta ısrar ettikleri insana işkence eden koltuklar yüzünden de bütün vücudu ağrıyordu. Tiş'le birlikte sallana sallana otobüs terminaline girerlerken boş yere sırtının alt kısmındaki tutuklu eklemleriyle ovuşturmayı denedi. Anonslar çini kaplı duvarlarda yankılanıyor, gelen ve giden yolcuların şamatasıyla karışıyordu. Terminal gecelerini çelik banklarda geçiren evsizler yüzünden leş gibi kokuyordu. Tiş sertleşen boyun kaslarını esnetmek için başını döndürürken Washington'a niye otobüsle dönmek zorunda olduğumuzu anlayamadım diye sızlandı. Taksiyle Newark'a gitmişler, oradan da otobüse binmişlerdi. Mercer fırça gibi uzamış yeni sakalını sıvazlarken yüzünü buruşturdu. Çünkü FBI şimdiye kadar tren istasyonlarını kontrol altına almıştır ve benim teslim olmadan önce düşünecek zamana ihtiyacım var. Uzun adımlar atarak ankesörlü telefonlara gidip uluslararası operatörü tuşladı. Bu telefon görüşmesini yaptıktan sonra teslim oluruz. Mercer hattın bağlanması için tam 5 dakika bekledikten sonra Fransızca konuşmaya başladı. Bu dili anlamayan Trish bir banka gidip oturdu. Mercer da birkaç dakika sonra ona katıldı. Her şey hazır diye açıklamada bulundu. Ne hakkındaydı? Ruhr Vadisi'nde balık tutmaya çıktığım eski bir dostu aramak zorundaydım. Tish Mercer'ın davranışlarına şaşırmaması gerektiğini öğrenmişti. Sana ihtiyacın olan şeyi anlattı mı? Elbette anlattı. Mercer'ın sesinde gözlerinin etrafını çevirmiş bitkinliği hafifleten bir zafer duygusu vardı. Mercer terminalin önünden bindikleri taksinin şoförüne ev adresini verdi. Tish neden doğruca FBI'ya gitmiyoruz dedi. Ben New York'tan Washington'a yaptıkları 6 saatlik yolculuğun büyük bölümünde olduğu gibi başını yine Mercer'ın omzuna dayadı. Hoover binasında ortaya çıkarsak kim olduğumuzu soruşturmaları ve bizi senin hastanede korumandan sorumlu kişiye yönlendirmeleri saatler sürer. Eve gidersek benim evimdeki ajanlar bizi doğrudan ona götürürler. Zekice. Şehir merkezinde karma karışık olmuş trafik yüzünden taksi yolculuğu neredeyse 45 dakika sürdü. Şoför arabanın klimasını açmayı reddettiği için şiddetle arabanın içine dolan sıcak hava Tiş'in saçlarını yüzünün etrafına yapıştırıyordu. Bu sabah otobüse biner binmez uyuyakaldığın için New York'ta kendini iyi idare etmenden ötürü sana şimdi teşekkür etmek istiyorum. Gerçek bir profesyonel gibi davrandın. Harikulade dudakları, göz kamaştırıcı dişlerini çevreleyen Tiş güldü. Jack Talbot kendisini idare edemeyen bir kız yetiştirmezdi. Mercer kahkaha attı, ona hiç kuşku yok. Mercer, FBI bizi tutukladığında ne olacak? Bilmiyorum Tish, sanırım son birkaç gündür elde ettiğimiz bilgiler Ocean Seeker faciasından sorumlu olan kişilerin kim olduklarını gösteriyor. Bu bilgileri FBI'ya ilettiğimizde bu işten kurtulmuş oluruz.
Tish, ya bize inanmazlarsa diye üsledi.
İnanmalarını sağlamak zorundayız. Anlatacağım hikaye göz ardı edilemeyecek kadar tüyler ürpertici. Taksi Mercer'ın evinin önünde durdu. Şoföre ücreti ödeyip evinin kapısının kilidini açtı ve güvenlik sistemini devre dışı bıraktı. Arkasından bir ses kendisini durdurduğunda kapıyı kapatmak üzereydi.
Doktor Mercer, lütfen kapıdan uzaklaşıp ellerinizi başınızın üzerine koyun. FBI.
Mercer geriledi ve yüzünde alaycı bir gülümsemeyle FBI ajanına döndü.
Bana aynı şeyi söyleyen son kişi bağlanarak New York'ta bir ofiste bırakıldı. Üstelik silahını da çekmişti.
Onun bu soğuk esprisini yakalayamayan ve bir tehdit sezen ajan beylik tabancasını çekti.
Size ellerinizi başınızın üzerine koymanızı söyledim. Siz de Doktor Talbot.
Ajan öne doğru bir adım attı. Mercer'ın yaşlarındaydı ama karışık sarı saçlarının altında bebek gibi bir yüze sahipti. Mercer adamın silahının hiç titremediğini fark etti. Başka bir ajan daha gelip ilkine katıldı. Sizi şehir merkezine götürme talimatı aldım. Tutuklu değilsiniz, o yüzden sorun çıkarmadan gelin. Mercer hafifçe gülümseyerek sanmam. Bu işi resmiyete dökseniz iyi olur diye yanıt verdi. Arkasını dönüp ellerini arkasına indirdi. İkinci ajan programlanmışçasına öne çıkıp bir kelepçeyi Mercer'ın bileklerine geçiriverdi.
Ellerinizde kelepçelerle yakalandığınızı gören arkadaşlarınıza nasıl görüneceğinizi bir düşünün.
Ajanların kahverengi arabalarına bindiklerinde Tish, ne halt etmeye böyle davrandın diye sordu.
Bizi çağıran her kimse onun vereceği tepkiyi görmek istiyorum. O tepki bize çok şey anlatabilir.
Araba 66 numaralı karayolundan şehre girdi ve Lincoln anıtının hemen kuzeyinden çıkarak hızla sayısız turistin anıtları görmek amacıyla Washington'ın sıcağında ter döktükleri mola paralel olarak Constitution Caddesi'nde yol aldı. Mercer'ın tahmin ettiği gibi sola dönerek 15. caddeye girdiler. FBI merkezinin bulunduğu J. Edgar Hoover binasına götürüldüklerinden emindi. Lakin tam Maliye Bakanlığı binasına gelmeden araba yavaşladı ve tekrar sola East Executive Caddesi'ne saptı. Bir dakika sonra da arkadaki bir kapıdan Beyaz Saray'ın topraklarına girdiler. Mercer ve Tish nutukları tutulmuş halde birbirlerine baktılar. Araba Beyaz Saray'ın hemen arkasında bir yeraltı garajına çekildi. Ajanlar Tish ve Mercer'a beklemekte olan asansöre kadar eşlik ettiler. Orada onlara iki ajan daha katıldı. Asansörün kapıları kapandığı anda garajda yağ kokusu olmaması ve her yerin pırıl pırıl olması Mercer'ın dikkatini çekti. Damlayabilecek yağın serseri bir kıvılcımla yangına sebebiyet vermesini önlemek amacıyla garajın her gün yıkandığını tahmin etti. Asansör onları zemin kata çıkararak mavi halı kaplı girişe teslim etti. Görevleri özgür dünyanın güvenliği anlamına geliyormuşçasında ellerinde raporlar ve faksları sıkı sıkı tutan genç kurmaylar aceleyle yanlarından geçiyorlardı. Aslında geliyordu da. Sadece Mercer'ın ellerinin arkasında kelepçelenmiş olduğunu fark eden birkaçı durdu. Mercer onların henüz bilinmeyen bir skandala kurban giden bir meslektaşlarım olduğunu düşünüp düşünmediklerini merak etti. Çalmakta olan sayısız telefonun gürültüsünü bastırarak ''Hiçbirinizi ele vermeyeceğim'' diye bağırdı. Ajanlar onu kaba tavırlarla iterek geniş bir kapının önündeki darmadağın bir masaya varana kadar sıkışık ofislerin önünden geçirdiler.
''Bayan Craig, bunlar Philip Mercer ve Tish Talbot. İçeride her şey hazır mı?''
Tombul kadın evet hazır dedi. Tish'e bakıp tatlılıkla gülümsedi. Zavallıcık neler yaşadığınızı duydum. Benimle gelin. Kendinize biraz çeki düzen vermek istediğinizden eminim.
Tish felakete uğramış gibi baktı Mercer'a. Her şey yolunda. İyi olacağından eminim. Tish başkanın özel sekreterinin kendisine yolu göstermesine izin verdi. Mercer iki yanında duran ajanlara döndü.
Bizler devam edelim baylar.
Ajanlar kapıyı açtılar ve Mercer Oval ofise girdi. Edindiği ilk izlenim ofisin gözünde canlandırdığından çok daha küçük olduğuydu. Başkanın ülkeyi çok daha büyük bir odadan yönettiğini hayal etmişti.
Soluk mavi halıya işlenmiş amblemin üzerinden yürüdü ve odadaki kişileri inceledi. Çoğunu tanıyordu. Oturanlar Amiral C. Thomas Morrison, FBI'dan Richard Hanna ve başkanın kurmay başkanı Catherine Smith'ti. Mercer karşı duvara dayanmış olan Kel adamın CIA başkanı olduğunu tahmin etti. Başkan masasında oturuyordu. Kocaman elleri deri masanın üzerindeydi. Bayan Smith gösterişsiz bir takım elbise, içine de beyaz bir bluz giymişti. Boğazında da uçuk renkte bir fiyonk vardı. Erkeklerin hepsi Washington'ın geleneksel üniformasını giymişlerdi. Siyah takım elbise, beyaz gömlek ve açık renk kravat. Farklı giyimliler yalnızca yazlık beyazları içindeki Amiral Morrison'la hala ofise gizlice girdiğinde üzerinde olan siyah giysileri içindeki Mercer'dı.
''Sizi kutlamak istiyorum Bay Başkan.''
Başkan Mercer'a merakla baktı. ''Birkaç gün önce gazetede karınızın köpeğinin yavruları olduğunu duydum.''
CIA'in başı Paul Barnes her kelimeyi kısa telaffuz ederek tiz bir sesle ''Buraya köpeklerden bahsetmek için toplanmadık Dr. Mercer.'' dedi.
Tish Talbot'un Washington'a neden getirildiğini ve neden FBI'in koruması altına alındığını öğrenene kadar hiçbir şey konuşmayacağız.''
Barnes ''O artık sizi ilgilendirmiyor.'' diye kestirip attı.
''Sizden hoşlanmamaya başlıyorum dostum.'' Mercer'ın sesinde kötülük yoktu ama gri gözleri sertleşmişti.
''Doktor Mercer, sırayla bütün sorularınızı yanıtlayacağız. Doktor Talbot'un sizin deyiminizle yaşadığı işkence sona erdi. Şu anda karın ve biraz önce sizin sözünü ettiğiniz yavrularla birlikte onunla ilgilenilecek.''
Başkan giderek artmakta olan gerginliğe son verdi. Hanna Mercer'ın kelepçeli olduğunu fark eder etmez ''Tanrım'' diye bağırdı. ''Şu lanet olası şeyleri çıkarıp bizi yalnız bırakın.'' İki ajan kelepçeyi çıkarıp sessizce odadan çıktılar. Mercer şöminenin yanında duran demlikten kendisine bir fincan kahve doldurup boş olan son koltuğa oturdu. Kahvesinden bir yudum alıp masum bir tavırla ''Demek beni görmek istediniz.'' dedi.
17. Ayrımın Sonu Sayfa 159